Ayrım 14.
Şu yollarını dolduran şarap, künk gibi kusan mide ağzı. En küçük bir meni damlasında tükürük, salya ya da misk damlasında ölçülemeyecek kadar çoğalan bakteri dünyası. Kucağına bir bel kemiği alıyor. Amonyakla dolup taşan kanallar. Dışarıya çiçek tozları sızdıran zarlar. Küçük yuvasında cam gibi parlayan gözün saydam tabakası. Başını geriye atıp insanı şaşırtan o çocuksu kahkahasıyla gülmeye başlar. Hüzünlü, küçük sarı bıyıklarının altındaki kusursuz beyaz dişlerinde ayın ışıkları oynaşır. Öyle bir gece yaşıyorduk. Adımlarımız bizi Baltazar'ın kapısına götürdü. Işığının yandığını görünce kapıyı çaldık. Aynı gece eski, borulu bir gramofonda, tüylerimi diken diken edecek kadar derin bir coşkuyla, yaşlı ozanın kendi sesinden şu dizelerle başlayan şiirini dinledim. Bir meraklısı plağı almış. Yalnız hayalimizde kalan sevgili sesleri, ölülerin artık ölmüşçesine yitirdiklerimizin. Bazen bir düşte konuşurlar bizimle ya da tıkırdayan beyinde canlandırır onları bir düşünce. Bu kaçak anılar hiçbir şeyi açıklamıyor, hiçbir şeyi aydınlatmıyor. Gene de dostlarımı düşündüğüm zaman durmadan usuma geliyorlar. Sanki dostlarımızın o zaman duyduğu şeyler bedensel yapımıza, o zaman oynadığımız rollere sinmiş gibi. Kışın buz bağlamış mavi bir gökyüzünün altında, çölün kum tepelerinin üstünden araba tekerleklerinin kayışı ya da yazın denizi fosfora dönüştüren ürkütücü bir ay ışığı bombardımanı, teneke gibi parlayan gövdeler ya da Montaza yakınlarında kumun bittiği yere kadar yürüyüşümüz. Kral bahçesinin koyu yeşil karanlığından korka korka sıvışıp uyuklayan nöbetçiyi geçtikten sonra denizin etkisinin birden kesildiği, dalgalara geçit vermeyen kum setine gidişimiz. Ya da seyrek görülen sarı bir kış sesiyle şimdiden kararmış uzun koridorda kol kola yürüyüşümüz. Üşüyen elini benim cebime sokuyor yavaşça. Bugün en küçük bir coşku bile duymadığı için beni sevdiğini söylüyor. Başka bir zaman böyle bir şeye asla yanaşmaz. Uzun pencerelerde birden yağmur ıslıklanmaya başlıyor. Kara gözler soğuk, gülümsemeli. Her şeyde titrek, biçim değiştiren kara bir nokta. Bugünler Nesim'den çok korkuyorum. Çok değişti. Louvre'un Çin tablolarının önünde duruyoruz. Uzayın anlamı diyor tiksintiyle. Artık biçim diye, boya diye, mercek diye bir şey yok. Yalnızca ağzı açık bir oyuk var. Sonsuzluk yavaş yavaş oradan oraya süzülüyor. Daha önce kaplanın gövdesinin bulunduğu yerdeki mavi girdap stüdyoların dalgın atmosferine boşalıyor. Daha sonra Sveva'yı görmek, gramofona bir plak koyup dans etmek için karanlık merdivenlerden en üst kata çıkıyoruz. Ufak tefek yapılı manken kız kırgın duruyor. Çünkü yaklaşık bir ay süren kasırga gibi bir aşk serüveninden sonra Pombal kendisini bırakıvermiş. Dostum, insana bir kadını bir ay düşündürtecek güçte bir aşkın varlığına biraz şaşıyor. Tıraş olurken yüzünü kesmiş. Üstüne yara bandı yapıştırılmış bıyığıyla çok acayip görünüyor. Sesi öfkeli. Burası tam bir sapkınlık yuvası. Az daha onunla evleniyordum. Düşündükçe deli oluyorum. Bereket versin, tam zamanında gözümün önündeki perde kalktı. Onu aynanın önünde çırılçıplak gördüğüm zaman birden iğrendim. Oysa o sarkık memelerde, bal mumu gibi sararmış deride, içine göçük karında, küçük köylü pençelerinde bir Rönesans saygınlığı bulunduğunu kafamla kabul ediyordum. Birden yatakta doğrulup kendi kendime şöyle dedim. Aman Tanrım, şuna bak, bir fil bu. Bunun ayıbını boya kapatıyormuş. Şimdi de Sveva, Pompal'ın kendisine bol keseden verdiği ama hiçbir zaman tutmayacağı sözleri sayıp dökerken mendiliyle burnunu silip duruyor. Bu arada Pombal'ın açıklama yapan sesini duyuyorum. Benim gibi dalgacı bir herif için böyle bir ilişki hem çok tuhaftı hem de tehlikeli. Sanki onun soğuk, öldürücü iyilikseverliği benim devinim merkezlerimi kemiriyor. Sinir sistemimi felce uğratıyordu. Çok şükür ondan kurtuldum da kendimi yeniden işe verebildim. İşi konusunda kaygıları var. Kötü alışıkları. Genel davranışlarıyla ilgili dedikodular konsolosun kulağına kadar gitmiş. Yatakta uzanırken kendisine nişanı kazandıracak, daha etkili bir göreve getirilmesini sağlayacak atılımlar planlar. Nişanı kazanmam gerekiyor. Çok hesaplı düzenlenmiş birkaç parti vereceğim. Sana güveniyorum. Önce bana biraz hırpanice birkaç kişi gerek. Böylece patronum toplumsal açıdan benden üstün olduğuna inansın. Tam bir parvenü, yani sonradan görme. Çünkü onu ayakta tutan karısının parası, bir de güçlü kişilere akıllıca yaltaklanmaları. En kötüsü de benim aile kökenime karşı açıkça aşağılık kompleksi duyması. Bana nasıl davransın, essin mi, ezmesin mi bir türlü karar veremiyor. Ama benim sırtımın sağlam olduğunu biliyor. Bizim dış işlerinden kulağına çalınmış. Şurası muhakkak ki amcam öldüğünden beri durumum epeyce sarsıldı. Üstelik psikopat olan manevi babamın adı da Reims'teki o korkunç genelev skandalına karıştı. O hayvana beni koruma duygusu vermeliyim. Yüreklendirilmeye, ortaya çıkarılmaya ihtiyacım olduğunu düşünmeli. Pöf, iyi ki biraz sönükçe bir parti. En çok bir tane önemli kişi bulunmalı. Ne halt ettim de şu mesleğe girdim sanki. Neden şöyle küçük bir servetçiyim yok? Sıvıhan'ın yapmacık gözyaşlarının arasında bütün bunları dinler. Daha sonra esintili merdivenden gene kol kola inerken Sivava'yı değil, Pompalı değil, Arnavutin'in Justin için yazdıklarını düşünüyordum. Mantığın yardımı olmadan biyolojik akılla düşünen kadınlar gibi. İnsanın kendisini böyle bir kadına vermesi kadar öldürücü bir hata olabilir mi? Sıra farenin sırt kemiğini yemeye geldiği zaman, kedinin çıkardığı çıtırtıya benzeyen bir çiğneme sesinden başka bir şey duyulmaz. Ayağımızın altındaki ıslak kaldırımlar yağmurdan kayganlaşmış. Parklardaki ağaçların, yontuların, öteki görünmez ruhların dört gözle bekledikleri ıslaklık havayı koyulaştırmış. Rustin bir başka yerde, bir başka yolda, sırtında o görkemli ipek entarisi, kıyıları koyu renk biyeli pelerinleriyle başı önde yürüyor. Aydınlık bir vitrinin önünde durup kollarımı tutarak beni kendine çeviriyor. Gözlerimin içine baktıktan sonra alçak, kaygılı bir sesle. Buradan gitmeyi düşünüyorum. Nesimde bir tuhaflık var ama henüz ne olduğunu anlayamadım, diyor. Sonra birden gözlerinde yaşlar boşanıyor. İlk kez korkuyorum ve neden korktuğumu bilmiyorum. 3. Bölüm. Ertesi ilkbahar öyle kötü bir hamsin rüzgarı oldu ki öylesini ömrümde görmedim. Güneş doğmadan önce çöl göğü cilt bezi gibi kahverengileşmiş, daha sonra bir yanardağdan dökülen kül yığınları gibi deltanın üstünde toplanan ve koyu sarının bütün tonlarını taşıyan bulutun kıyılarına dokunmadan yavaş yavaş kararmıştı. Kent sanki bir fırtınaya karşı bütün kepenklerini kapıyordu. Ani rüzgar esintileri, ince hırçın bir yağmur, bunlar göğün ışığını örten karanlığın ilk habercileridir. Şu anda kepenkleri kapatılmış odaların karanlığında görünmeyen kum her şeyi kaplamaya başlıyor. Çoktandır dolaplarda kilitli duran giysilerde, kitaplarda, resimlerde, çay kaşıklarında sanki sihirliymiş gibi birden ortaya çıkıyor. Kapı kilitlerinde, tırnak altlarında. Sert, hışkırıklı rüzgar burun deliklerinin, boğazların zarlarını kurutuyor. Gözleri iltihaplanmış gibi acıtıyor. Suyu kurumuş bulutlar sokaklarda kehanet gibi dolaşıyorlar. Kum eski bir peruğun buklelerinin arasına dolan pudra gibi denize doluyor. Mürekkebi kurulmuş dolma kalemler, kuru dudaklar, Venedik panjurlarının titrizleri boyunca ince beyaz kar gibi yığıntılar. Kanaldaki hayalet filikalar başları sarılı gulyabanilerle dolu. Arada bir tam üstten inen çatırtılı bir rüzgar bütün kenti fır fır döndürüyor. İnsan sanki büyük bir girdabın anaforuna yakalanan her şeyin ağaçların, minarelerin, anıtların, insanların sonunda geldikleri yere, çöle yeniden yavaşça dökülüceklerini, dalgaların yonttuğu bir yapıcısı olmayan kum tepecikleri kökenine geri döneceklerini sanıyor. Sonunda ikimiz de umutsuz, aldırışsız, yeni şeyler bulgulamaktan usanmış duruma getiren bir ruh tükenikliğine yakalandığımızı yadsıyamam. Suç her zaman kendi bütünleyicisi olan cezaya doğru koşar. Mutluluğunu yalnızca orada bulur. Benimkinden daha büyük olan Rusi'nin budalılığı gizli bir kefaret isteğinden geliyordu. Ya da belki birbirimize sımsıkı kenetlenmiş olduğumuzdan, ancak büyük bir yekinmenin adi akıllarımızı başımıza getireceğini hafifçe sezinliyorduk. İşaretler, uyarılarla dolu günler yaşıyorduk. Tedirginliğimiz oradan kaynaklanıyordu. Tek gözlü Hamit bir gün bana gizemli bir ziyaretçiden söz etti. Adam ona efendisine çok dikkat etmesini söylemiş. Çünkü çok yakında yüksek bir kişiden büyük bir tehlike gelmek üzereymiş. Onun tarifine bakılırsa bu Nesim'in sekreteri Selim olmalıydı. Ama burada oturan 50 bin kişiden biri de olabilirdi. Bu arada Nesim'in bana karşı tutumu da değişmişti. Daha doğrusu tedirgin edici, bıktırıcı bir tatlılığa dönüşmüştü. Eski çekingenliğinden iz yoktu. Benimle konuşurken hiç alışık olmadığım okşayıcı sözler kullanıyor, sıcak bir ilgiyle koluma giriyordu. Bazen konuşurken birden yüzü kızarıyor ya da gözüne yaşlar doluyor, onları benden saklamak için başını yana çeviriyordu. Bunları gördükçe Rusi'nin artan kaygısına tanık olmak çok acı vericiydi. Onu yaralamış olmaktan duyduğumuz utanç ve suçluluk bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyordu. Bazen Justin gitmekten söz ediyordu, bazen de ben. Ama ne o gidiyordu ne de ben. Gerçekten de dayanılması çok korkunç bir bitkinlik ve çaresizlikle sonucu beklemekten başka bir şey yapamıyorduk. Bu yaralar budalıklarımızı azaltacağına daha da çoğaltmıştı. Hareketlerimize korkunç bir dikkatsizlik, davranışlarımıza dehşet verici bir düşüncesizlik göze çarpıyordu. Hatta kendimi büsbütün kaybettiğimi buradan anladım. Bizi bekleyen yazgıyı değiştirebileceğimizi bile umamıyorduk. Tek korkumuz bunu paylaşamamaktı. Bunun bizi ayırmasıydı. Basbayağı ölümle cilveleşirken aşkımızı en kof, en sakat biçimde gösterdiğimizi anlıyordum. Bir keresinde Justin şöyle demişti. Birbirleriyle çelişen karma karışık düşüncelerimle kim bilir sana ne iğrenç geliyordum. Tanrı'yla uğraşma hastalığım, sevdiğim erkeğe sadık kalmak gibi yüreğimin derinlerinden gelen en küçük ahlaksal bir öğüdü bile dinleyemeyişim. Kendim için kaygılanıyorum, sevgili dostum, çok kaygılanıyorum. Ah şu nörolojinin klasikleşmiş konusu olan usanç verici Yahudi karısından bir kurtulabilsem, şunu üstümden çıkarıp bir atabilsem. Melisa'nın tedavi için gittiği Filistin'de, oraya gidebilmesi için Justin'den borç para almıştım. Kaldığı aylar boyunca birkaç kez yakalanmaktan kıl payı kurtulduk. Örneğin bir gün Justin'le ikimiz evin büyük yatak odasında konuşuyorduk. Biraz önce yüzmeden gelmiş, tuzumuzu atmak için soğuk duş almıştık. Justin çıplak gövdesine eski Yunanlılar gibi doladığı banyo havlusuyla yatağın üzerinde oturuyordu. Nesim hayır kurumlarından biri adına radyo konuşması yapmak üzere Kahire'deydi. Pencerenin dışındaki ağaçlar ıslak yaz havasında tozlu bileşik yapraklarını aşağı yukarı sallıyor. Fuat Caddesi'ndeki trafik keşmekeşinin uzaktan uzağa gürültüleri duyuluyordu. Yatağın yanındaki küçük kara radyodan Nesim'in yumuşak sesi geldi. Mikrofonda değişmiş, erken yaşlanan bir adamın sesine benzemişti. Düşünce diye bir şey taşımayan boş cümleler sessizliği kaplamaya başladı. Sanki hava beylik sözlerle dolmuştu. Ama ses çok güzeldi. Kendini özenle duygudan soyutlamış birinin sesine benziyordu. Jussi'nin arkasında banyo kapısı açıktı. Onun da gerisinde hastane beyazlığında camlı bir kapı daha vardı. Demir bir yangın merdivenine açılıyordu. Çünkü ev ortadaki kuyu gibi bir boşluğun çevresine kurulmuştu. Böylece banyolar ve mutfaklar tıpkı bir geminin makine dairesindeki gibi bir demir merdiven ağı ile birbirine bağlanabilmişti. Birden radyodaki ses konuşmasını sürdürür, biz de onu dinlerken banyonun dışındaki demir merdivenden hafif dinç ayak sesleri duyuldu. Bunlar kesinlikle Nesim'in ayak sesleriydi ya da burada yaşayan 50 bin kişiden birinin. Justin'in omzunun üstünden bakıyordum. Kapının buzlu camında yumuşak fötr şapkasının gözlerinin üstüne indirmiş, ince uzun bir adamın başıyla omuzlarının yavaş yavaş belirişini gördüm. Banyo edilen bir fotoğraf gibi yavaş yavaş belirginleşmişti. Kolunu kapının tokmağına uzatmış olan gölge bir an durakladı. Benim nereye baktığımı anlayan Justin başını çevirdi. Orada iki dünya arasında sanki bir röntgen perdesinde yansımış gibi duran koyu gölgeye bakarken çıplak kolunu sakince omzuma doladı. Bu sakinliğin tam orta yerinde telaşlı, tükenik cinsel heyecan yürek gibi atıyordu. Fotoğraf çektirirmiş gibi saçma bir pozda bulacaktı bizi. Yüzlerimizde korku değil, suçtan kurtulmuşluk vardı. Gölge sanki düşünürmüş gibi, belki de dinleyerek uzun süre orada durdu. Sonra ne yapacağına bir türlü karar veremezmiş gibi, başını sallayıp geri dönerek ağır ağır camda eridi. Geri dönerken sağ cebine bir şey koymuştu. Kuyuya inen demir merdivenlerde yavan bir inici, gam gibi ayak seslerinin uzaklaşını duyduk. İkimiz de susuyorduk. Nesim'in kibar, zarif sesiyle yayınını sürdüren küçük kara radyoya dalıp gitmiştik. Aynı anda iki yerde olması olanaksızdı. Ancak spiker konuşmanın banttan yayınlandığını söylediği zaman her şeyi anladık. Neden kapıyı açmamıştı? Baş döndürücü bir kararsızlığa yakalandığı doğruydu. Barışsever yapıdaki insanlar harekete geçmeye karar verdiklerinde böyle olur. Ta bu zamana kadar yüreğinde damla damla birikmekte olan bir şey vardı. Sonunda dayanamayacağı kadar ağırlaşmıştı. Doğasında derin bir iç değişikliğin oluştuğunu biliyordu. Şimdiye kadar eylemlerine yön vermiş olan cinsel bakımdan yetersiz aşkın, çoktan beri süre gelen kötürümlüğünü en sonunda üstünden silkip atmıştı. Ani, kısa bir eylem, her şeyi kökünden halledecek bir şey yapmak düşüncesi, onun için sarhoş edici bir yenilikti. Yitirilmiş bir servetten elinde ne kalmışsa, hepsini oyuna sürerek tehlikeye atmak üzere olan bir kumarbaz gibi görüyordu kendisini, ya da bana öyle geliyordu. Ama henüz eyleminin niteliği belli olmamıştı. Hangi biçimi alacaktı? Rahatsız edici bir yığın düşünce saldırıyordu beynine. Harekete geçme isteğinde iki büyük ırmağın suları birleşmişti. Bir yandan ajanlarının Justin için tuttukları dosya göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşırken, öte yandan nedense daha önce hiç aklına gelmemiş yepyeni korku verici bir düşünce rahatını adam akıllı kaşırır olmuştu. Justin'e gerçekten aşık oluyordu. Bütün huyu suyu değişiyor gibiydi. İlk kez düşünceli, dalgın ve bir kadının sevmediği bir erkeğe göstermeyi başarabileceği bir tatlılığın yankılarıyla dolu görünüyordu. Bakın, demek o da Arnavutin'in sayfalarında Justin'i adım adım izlemiş. Başlangıçta Engel'in sık ormanından kurtulup bana gelebilmesi için gerekli savaşımı yapmasına izin verilmesi gerektiği kanısındaydım. Ama bana ihanet ettiği düşüncesinden rahatsız olmaya başlayınca, onun zevk peşinde koşan biri olmayıp kendisini ve beni bulma çabasında acı çeken biri olduğunu kendi kendime anımsattım. Bir erkek onu kendi kendinden kurtarmayı başarabilirse artık bütün erkekler için erişebilir olacağını düşünüyordum. Kuşkusuz bu herkesten önce benim hakkımdı. Ama onun güneşte kar gibi eridiğini görmeye başladığım zaman dehşet verici bir duyguya kapıldım. Engeli kim yıkarsa ona sonsuza dek sahip olacaktı. Çünkü çılgınca aradığı huzuru ona vermiş olacaktı. İlk kez korkunun da yardımıyla kıskançlık beni pençesine alıyordu. Şimdi bile Nesim'in benim dışımda, yani Justin'in asıl ilgilendiği kişi dışında herkese kıskanması bana çok tuhaf görünüyor. Elinde gereğinden fazla ipucu bulunmasına karşın bir türlü benden kuşkulanmaya cesaret edememişti. Kör olan aşk değil, kıskançlıktır. Ajanlarının topladıkları bizim buluşmalarımızla, davranışlarımızla ilgili onca belgeye inanabilmesi için nice zaman geçmesi gerekti. Ama artık gerçekler öylesine göze batar duruma gelmişti ki yanılmaya olanak yoktu. Şimdi sorun benden kurtulmanın bir yolunu bulmaktı. Maddi varlığımdan kurtulmak onu o kadar ilgilendirmiyor. Çünkü ben onun ışığını kapayan bir gölgeden başka bir şey değildim. Belki beni öyle düşünüyordu. Belki de buradan çok uzaklarda. Bilmiyordu. Bu belirsizlik onun heyecandan başını döndürüyordu. Bu kaygıların yanında başkaları da vardı Arnavutin'in çözemediği. Ama Nesim'in doğulu meraklılığıyla yıllardır ardını bırakmadığı sorunlar. Gözü çatkılı adama çok yaklaşmıştı. Hem de hiçbirimizin yaklaşmadığı kadar. Bugüne dek nasıl yararlanacağına karar veremediği bir bilgi daha vardı. Eğer Justin gerçekten kendini ondan kurtaramıyorsa, o gizemli varlığın gerçek kişisini bulup intikam almanın ne yararı olabilirdi? Üstelik o gölgeden boşalacak yeri ben olacak olduktan sonra. Bir gün tek gözle Hamid'in uyarmak için evime gelip gelmediğini dosdoğru Selim'in kendisine sordum. Yanıtlamadan önce başını önüne eğip alçak bir sesle ekledi. Bugünlerde efendim hiç kendinde değil. Bu arada hiç ummadığım saçma bir biçimde benim şansım da döndü. Bir gece kapım vuruldu. Açtığım zaman parlak çizmeler giymiş, başında fesi, kolunun altında abanoz saplı kocaman sinek kovacağı, ufak tefek bir Mısır subayı ile karşılaştım. Yusuf Bey, kusursuz denilebilecek bir İngilizce ile konuşuyordu. Tek tek iyi seçilmiş sözcükler, kömür karası, ciddi yüzündeki ufacık inci gibi dişlerin sıralandığı ağzından sanki kendiliğinden dökülüyordu. Cambridge'li, konuşan bir karpuzdu sanki. Öylesine sevini bir ciddiliği vardı. Hamid'in adet olduğu üzere getirdiği kahveyle likörü içerken, yüksek görevli çok yakın bir dostumun beni görmek istediğini söyledi. İlk aklıma gelen Nesim olmuştu. Ama Karpuz'un dediğine göre bu dost bir İngilizmiş, resmi görevli biri. Daha çoğunu söyleyemezmiş. Acaba onunla birlikte dostunu görmeye gidebilir miymişim? Kuşku içindeydim. Dıştan çok sakin gibi görünen İskenderiye aslında Hristiyanlar için pek de tekin bir yer değildi. Daha geçen gün Pombal, İsveç konsolos yardımcısının Matruh sokağında bozulan arabasıyla ilgili bir öykü anlatmıştı. Adam karısını arabanın içinde bırakıp konsolosluğa telefon etmeye gitmiş. Bir araba göndermelerini isteyecekmiş. Geri döndüğünde karısı arka koltukta normal olarak oturuyormuş ama kafası yerinde yokmuş. Polis çağırmış. Bütün mahalle halkı sorgudan geçirilmiş. Sorgulananlar arasında o yörede kamp kurmuş bedeviler de bulunuyormuş. Kazadan hiç haberleri olmadığını söyleyip dururlarken kadınlardan birinin önlüğünden kaybolan baş yuvarlanmış. Altın dişlerini sökmeye çalışıyorlarmış. Kadının zoraki gülümseyişinde insanı en çok rahatsız eden şeyleri. Bunlar pek seyrek rastlanan olaylar değildi. Karanlık bastıktan sonra kentin yabancı mahallelerine girmek cesaret işiydi. Bu yüzden askerin ardına takılıp içinde üniformalı bir şoförü bulunan personel arabasının arka koltuğuna oturup kasabanın döküntü mahallelerine doğru giderken hiç de keyfim yerinde değildi. Yusuf Bey küçük düzgün bıyığını bir müzik aletini akort ederken sonucun ne olacağını bilen bir müzikçinin tavrıyla çekiştirip duruyordu. Ona daha çok soru sormanın yararı yoktu. Duyduğum kaygıları belli etmek de istemiyordum. Sonunda işi oluruna bırakıp bir sigara yakarak Korniş'in uzun şeridinin yanımızdan hızla kayarak yok oluşunu izlemeye başladım. Araba bizi bir yerde indirdi ve asker yaya olarak önüme düşüp beni Sörler Caddesi'nin yakınlarında dar sokaklara, ara yollara soktu. Eğer amaç yolumu kaybettirmek idiyse başarısına diyecek yoktu. Alçak sesle bir şeyler homurdanarak hızlı, güvenli adımlarla yürüyordu. Sonunda iki yanı dükkanlarla dolu bir kenar mahalle sokağına girip tahta oymalı büyük bir kapının önünde durduk. Zili çaldıktan sonra beklemeden itip açmıştı. Bodur palmiyeli bir avluydu. Avluyu geçen yolun kıyısındaki çakılların içine sönük ışıkla fenerler dikmişlerdi. Orayı geçtikten sonra birkaç merdiven çıkıp yüksek beyaz bir kapının önüne geldik. Kapının üstünde keskin bir ışık yayan buzlu bir elektrik ampulü vardı. Kapıyı çalıp içeri girerek tak diye selam verdi. Ardından ben de girmiştim. Dümdüz cilalı tabanı nefis Arap halılarıyla kaplı, yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış büyük güzel bir odaydı.